Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Ariflerin izinde hikmet yolculuğu programımıza Hazreti Mevlana'nın bir hikmetiyle devam edeceğiz. Rabbimiz kendilerine hikmet verdiği kimselere büyük hayır lütfettiğinden bahseder. Bizler de bu program çerçevesinde kendileri hakkında hüsnü zan beslediğimiz bu hakim kullardan, o hikmet ehli zevaattan istifade etmeye çalışıyoruz. Hikmetlerini damla damla yüreğimize adeta akıtarak gönül toprağımızın canlanmasını, şahsiyetimizin hakimane bir şekilde gelişmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Yine el-hakim olan Mevlamızdan niyazımız odur ki hikmet ehlini bize sevdirerek onların yolunda o bir şekilde Yüce Hazretinin hikmetine ermeyi de onun yüce katından istirham ediyoruz. Bugünkü hikmetimizi efendim okuyalım önce. Hazreti Mevlana der ki, para vermek, mal vermek cömert kişiye layıktır. Aşıkların cömertliği ise can bağışlamaktır. Sen Allah rızası için ekmek versen sana ekmek verirler. Allah uğruna can verirsen sana can ikram ederler. Şu çınarın yaprakları dökülürse Cenab-ı Hak ona yapraksız da yaşama gücü verir. Dağıtmaktan, cömertlikten ötürü elinde mal kalmasa Allah'ın inayeti seni hiç ayak altında çiğnetir mi? Ekin ekenin ambarı boşalır ama bu işin iyiliği tarlada belli olur. Fakat buğday ekilmez, yerinde kullanılmaz da ambarda saklanırsa bitlere, küçük kurtlara, farelere benzeyen hadiseler onu tamamıyla yer bitirir. Şu tuzlu, şu acı hayvani ruhu kılıç önüne götür de ona karşılık tatlı denize benzeyen ilahi ruhu al. Evet, vermek, vermek, vermek. Verdikçe rahmete nail olmak. Hakkın dergahından daha fazla lütuflara erişmek. Yüce Rabbimiz kullarının veren kullar olmasını arzu eder. İnfak ehli, bizim Kur'an'ı ifadeyle infak ehli kimseler olmasını arzu eder. Ve veren insanların bereketleneceğine dikkat çeker Rabbimiz. Mal veren de, can veren de bir berekete nail olur. Ve gerçek müminlerin, hakiki müminlerin Allah uğrunda mallarıyla canlarıyla cihad eden, Allah'ın kendilerine verdiği rızıkları başkalarıyla paylaşan kimseler olduğuna dikkat çekilir. Nice nice ayetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde. Öyleyse hak dostlarının bu çağrıları da bu ezeli hakikati, bu Rabbani mesajı efendim belki ta Hazreti Adem'den itibaren Efendimiz'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin ortak mirasını bizlerle paylaşmak oluyor bu zatların bu hikmetli sözleri. Para vermek, mal vermek cömert kişiye layıktır diyor. Cömert kişiden bu beklenir. Gerçi vermek sadece parayla, malla değil. Vermek bir ruh halidir. Yani Allah kime neyi vermişse ondan cömertlik yapmasını da ister. Mesela Allah size bir ilim ihsan eylemiştir. İlim vermiştir. Siz de bu ilminizi saklamaz, Allah'ın kullarına cömertçe açarsanız, özellikle ehil kimselere bunu gizlemezseniz, siz de ilmi infak eden kullar safına girersiniz. İlim de verdikçe artar. Bütün şey, bütün eşyada böyle bir yön var. Böyle bir sünnetullah var adeta. Verdikçe bereketlenen bir yönü var. Efendim, bütün kainattaki canlıların verdikçe bereketlenen, verdikçe bir şekilde daha fazlasına nail olan bir yolculuktur bu, verme yolculuğu. Hem verdiği şeyde bereketlenme olur, hem de veren kişi kendisi mübarek olur, bereketlenir. İlimden söz açtık. İnsan eğer Allah'ın kendisine ikram ettiği ilmi bir taraftan öğretirse, efendim, o ilim zaman içerisinde bereketlenir. Çünkü öğretmek için yeni yeni bilgilere ihtiyaç hissedersiniz. Yeni yeni okumalar yaparsınız. Talebenin karşısında mahcup olmama duygusu sizi yeni yeni arayışlara sevk eder. Onun için o ilim gittikçe artar. Gittikçe artar. Belki mezun olduğunuz dönem itibariyle aldığınız bilgiler tam yerleşmemiş bilgilerdir. Ama 5 sene sonra, 10 sene sonra o bilginin muallimi olmuşsanız o bilgi sizde yerleşir. Yenilerde ilave olur ve gerçekten alimlik yolunda ilerlemiş olursunuz. İrfanda da durum böyledir. Yani irfani bilgide de, irfani hal aktarımında da durum böyledir. Kendi halinde olan, kendi halinde kendini hapseden herkes küçülmeye mahkumdur. Hatta denir ki, arifler eğer irfanlarını paylaşacak kimse bulamazlarsa, zamanla kör kuyuya dönüşebilirler. Ne demek kör kuyu? Şudur, suyu çekilen kuyu demektir. Köylerde de çoğu zaman kuyular açarsınız. Şayet siz o kuyuların suyunu sürekli çekerseniz, o kuyular sürekli beslenir ve canlı kalır, diri kalır, dinamik kalır. Gözenekler tıkanmaz adeta. Ancak suyu başlangıçta çok da çıksa, eğer onun suyunu düzenli olarak çekmeyecek olursanız, zamanla o suyunun kuyu, o kuyunun suyu başka alanlara kayabilir ve o bol su bulunan kuyu zamanla körleşir. Aynen bunun gibi işte ilmini paylaşmayan alim ilminden, irfanını paylaşmayan arif de irfanından olur. Yani ondan mahrum kalır. Kendisi de efendim istifade edemeyecek kadar o ilim pörsür ve etkili hale gelmez. Mal da böyledir. Nitekim tarlalardaki yetiştirdiğimiz efendim fidanlarda bile durum aynıdır. Bakımsız bağlar, budanmayan bağlar çok daha çabuk körelirler. O budanmak zahiren dalını budağını ağacın kısaltmak, yok etmek gibi görünür. Ama hakikatte onu daha uzun ömürlü kılar. Meyvesini daha tatlı hale getirir. Aynen bunun gibi mal infakında da durum budur. Verilen mal, çalıştırılan mal, hareket halindeki mal sürekli bereketlenir. Ekonomide de bu böyledir. İktisatta da bu böyledir. Yani yastık altında duran bir şey zaman içerisinde değer kaybeder. Ama piyasaya çıkan, hareket haline geçen malınız bereketlenme ihtimali çok çok kuvvetlidir. Eğer akıllı, doğru yatırımlar yapar ve doğru şekilde kullanırsanız. İşte Hazret diyor ki Hazreti Mevlana, mal vermek cömert kişiye layıktır. Aşıkların cömertliği ise can bağışlamaktır. Dedi ki cömertlik deyince sadece mal cömertliği değil, daha ötede aşıklar diyor canından verir. Belki canını verir. Hatta canını bile canana vermeyen kimselerin gerçek aşık olmayacağı edebiyatımızda çeşitli şiirlerle ifade edilir sürekli. Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Azimüşşan'da o rızasının ve rahmetinin tecelli ettiği cennet nimetinin mal ve can veren kullara verileceğine dikkat çeker. Estağfirullah. اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır der. Yani o Allah uğrunda can vermek, o çok daha büyük bir cömertliktir. Candan vermek, canından vermek. Önce canından vermek bahsine de gelelim. İnsana Allah güç vermiştir, kudret vermiştir. Efendim sıhhat vermiştir, afiyet vermiştir. Bu imkanını bile sadece kendine sarf eden, kendine saklayan insan türleri zaman içerisinde uyuşurlar, pörsürler ve silik bir şahsiyet haline dönüşürler. Ancak Allah'ın verdiği o ömrü, o zamanı, o sıhhati Allah uğrunda, Allah yolunda, Allah'ın diğer mahlukatına, diğer yaratıklarına da adeta sarf eden insanlar, onlar bereketlenirler. Biz bunun adına hizmet diyoruz. Hizmeti de şöyle anlıyoruz. Karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek yaptığınız her türlü davranış ve amel hizmettir. Maddi bir karşılık beklemeden yaptığınız yalnız Hakk'ın rızasını elde etme niyetiyle gerçekleştirdiğiniz şeylerdir hizmet. Bir insana zaman verirsiniz mesela. Ömür vermektir adeta. Ömürden vermektir. Bir insana ayırdığınız bir saatiniz, bir yarım saatiniz esasen ömrünüzü infak etmektir. Ömrünüzden infak etmektir. Bu çok kıymetlidir. Bu bakımdan ömür sermayesini de rastgele elbette harcamamalı. Birilerinin ömür sermayesini israf etmesine de vesile olmamalı hiçbir zaman. Bu önemli bir şeydir. Önemli bir infak alanıdır. Kimi insan bir çay içimliği kadar bile bir dostuna, bir kardeşine vakit ayırmak istemez. O da cimrinin cimrisidir tabiri caizse. Öyle insanların zaten şu alemde dostu da olmaz. O insanların elinden tatlı su bile içmek istemezsiniz. O bakımdan cimrilik bir bakış açısıdır, bir anlayıştır ve insanın belki kişilik kalitesi adına kalitesizliğin nişanıdır cimrilik. Ve bu nevi insanlardan öncü insanlar çıkmaz mesela. Lider insanlar çıkmaz. İnsanların müracaat kaynağı olamazlar onlar. İstifade kaynağı olamazlar. Bir menba haline dönüşemezler cimri insanlar. Çünkü menba olabilmek için, bir kaynak, bir pınar olabilmek için vermek gerekir. İkram gerekir. Güzel yüz gerekir. Güzel söz gerekir. Güzel davranış gerekir. Sadece kendisi için değil, muhatabı için yaşama heyecanı ve anlayışı gerekir. Can verirsen sana diyor can bağışlarlar. Nitekim Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Rabbimiz Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Onlar diridirler. Yani onlar bir başka canla canlanmış, bir başka dirilikle hayat sürmektedirler. Ve onlar Rableri katında rızıklanırlar. Ve önceki hayatlarından çok daha üstün bir hayata yükseltilmişlerdir. Muhtevasında Yüce Rabbimiz müjdeler verir kullarına. Yani Allah uğrunda maldan geçmek, candan geçmek ya da maldan ve candan infaklarda bulunmak kişiyi bereketlendirir de bereketlendirir. Ne verirsen sana aynı cins diyor ikramda bulunurlar. Hazreti Mevlana sen Allah rızası için ekmek versen sana ekmek verirler. Allah uğruna can verirsen sana can ikram ederler. Şu çınarın yaprakları dökülürse Cenab-ı Hak ona yapraksız da yaşama gücü verir. Verir Allah. Ama sonra daha güçlüsünü verir. Bazen işte eski yapraklar dökülür, teri taze yapraklar çıkar. Nitekim sonbahar olunca bütün ağaçlar hemen hemen yapraklarını dökerler. Bir üzerlerinden bir kış geçer. Meyvelerini verirler. Çırılçıplak kalırlar tabiri caizse. Ancak yepyeni bir baharla, yepyeni yapraklar ve meyvelerle, çiçeklerle yeniden bir adeta süslenirler. Bir dirilişle, yeni bir dirilişle, yeni bir şekilde yeniden hayat bulurlar. İşte Hazreti diyor ki cimri insan hem kendini kokutur, kokuşturur, çürütür. Hem de malını, imkanını, becerilerini adeta yokluğa mahkum eder. Öyle değil mi? Bazen efendim bir beceri sahibisinizdir diyelim. Uzun zaman onu infak etmezseniz, o becerinizi kullanmazsanız zaman içerisinde o beceri sizde kalmaz. Unutulur. Evet bir şeyler hatırlarsınız fakat ustalaşamazsınız. O hususta gelişemezsiniz. Derler ki mesela hatta çalışanlar bunu iyi bilir. Güzel yazı sanatı anlamındaki hattatlar diyelim. Böyle ders alırlarken bir gün ara verirler mesela. O bir gün aradan sonra yaptıkları derste bile o bir gün aranın verdiği efendim acemilik ya da ne bileyim unutkanlık veya eldeki efendim pörsüme yorulma ya da ne bileyim kabiliyetini eksiltme diyelim. Yazıda kendini ortaya verir, ele verirmiş. Bir gün ara veriyor. Ertesi gün efendim iki gün önceki yazdığı yazı kalitesini çıkaramayabiliyor. Ya, o beceriler bile infak ettikçe gelişiyor. İnfak ettikçe gelişiyor. Bunun için Yüce Rabbimiz Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben ayet-i kerimede buyurur ki خُذْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُضَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Ey Nebi Zişan, sen onlardan onları temizleyecek ve onları kendisiyle geliştireceğin bir sadaka al der. Sadaka al. Yani esasen sadaka veren insan mı daha çok istifade ediyor, sadaka alan mı? Bu ayetlere bakılırsa sadaka veren daha çok istifade ediyor. Sadaka alan aldığı sadakanın maddi yönünden istifade ediyor. Bir ihtiyacını görüyor. Fakat sadaka veren kendi kişiliğinde bir değişim, dönüşüm ve tekamül hissediyor. İç huzur hissediyor. Ayette tudahhiruhum buyurularak esasen verilen sadakanın kişiyi arıttığına dikkat çekilir. Kişiyi temizlediğine dikkat çekilir. İnsan o haset duygusundan arınması, kin duygusundan arınması, cimrilikten arınması, böyle daha bizim bildiğimiz, bilmediğimiz nice kirliliklerden arınması ufak bir şey değildir, büyük bir şeydir. Büyük bir kazanımdır. Yine sadece arınmakla kalmıyor. Ve tüzekkihim biha ayetteki ifade ve sen diyor o aldığın sadakayla onları geliştirmiş olursun. Nemalandırmış olursun. Tekamül ettirmiş olursun. Vere vere büyümek, vere vere tekamül etmek böyle bir şeydir. Bizim tasavvufi geleneğimizde de zaten insanı geliştirme noktasında verme merkezli bir eğitim metodolojisi uygulanıyor. Mesela malından infak edeceksin diyor. Hatta bazı tasavvufi terbiye sistemlerinde neredeyse malının tamamını infak ettiriyorlar. Ama elbette bu da kişiye göre farklılık arz edebiliyor. Herkesin kaldırma gücü aynı olmayabiliyor. Özellikle bu nevi infaklarda haddi aşmamak, belli bir ölçeği tutturmak da önemli bir şey. Hududu aştığınız her şey size bir ceza olarak ayrıca döner. Yüce Rabbimiz bu sebeple infakta da külli bir infak değil. Yani وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ buyurur Allah. Yani bütün elinizi açmayın. Böyle elinizi sıkmayın da. İkisi ortası bir yol tutun buyurur. Çünkü eğer tümüyle elini açarsan sonunda böyle belki el ayağa düşebilirsin. Bu da senin için hoş olmaz. Her konuda bu dengeyi tutturabilmek gerekiyor. Hizmetlerde de böyle. Bazen insan hizmetin heyecanıyla bütün varlığını, ömrünü hizmete adamak istiyor. Ama bu insanın sorumlulukları var. Ailesine karşı sorumluluğu var. Çocuğuna karşı sorumluluğu var. İşte ne bileyim yaptığı işe, iş yerinde işine karşı sorumlulukları var. Patronuna karşı sorumlulukları var. Bu sorumlulukları ihmal ederek, görmezden gelerek, insan ben hizmet yapıyorum diyerek kendini hizmete odaklaması, o da dengeyi kaybetmek anlamına gelir. Ve o insan da düşer. Bir şekilde yorulur ve zaman içerisinde yaptığı hizmetlerin ecrini bile kaybedebilir. Onun için hizmette de bir dengeye ihtiyaç vardır. Yani infak güzeldir. İnfakta da her insan kendi kalbi kıvamına göre, kendi konumuna göre, kendi sorumluluklarına göre bir yol tutturmak durumundadır. Sahabe-i kiram efendilerimiz arasında bütün malını mülkünü Allah yolunda, Allah Resulü'nün davet ettiği sahalarda veren ashab-ı kiram efendilerimiz var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bunlardan birisi. Bakıyorsunuz ne her şeyini alıp getiriyor Resulullah'ın huzuruna. Evine ne bıraktın diye sorulunca Allah ve Resulü'nün muhabbetini bıraktım diyor. Efendimiz ona bir şey söylemiyor. Demek ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in gönül dünyası, bir şekilde sosyal şartları, gelirleri, akarları, onun öyle yapmasına uygun bir konumu var Ebu Bekir Efendimiz'in. Fakat diğer taraftan bir başka sahabe, ya Resulullah ben malımın hepsini infak etmek istiyorum deyince Efendimiz, yok diyor, bu doğru olmaz. Varislerini diyor, ele güne muhtaç olmayacak tarzda, varlıklı bir şekilde bırakman senin için daha hayırlıdır. O zaman ya Resulullah, yarısını bıraksam diyor, yok yarısı da fazla diyor. Peki üçte birine ne dersin ya Resulullah? Tamam, üçte bir olabilir diyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi üçte birini ona 1/3'sini evlatlarına bırak ama 1/3'ünü infak edebilirsin derken, diğer taraftan Hazreti Ebubekir gibi bir şahsiyete ya Ebubekir doğru olmamış, niye hepsini buraya getirdin ki demiyor. O zaman şöyle diyeceğiz, bu infakta da herkesin durumu kendine özeldir. Elbette bunun bir asgari limiti vardır. Zengin kullar, Allah'ın kendilerine ikram ettiği kimseler 1/40 nispetinde zekatlarını vermeleri farzdır. Orada kişinin kendi iradesine bakılmaz, kendi durumuna bakılmaz. Mutlaka o zekatı vermelidir, verecektir. Çünkü o senin malının içinde fakirin hakkıdır. Cenab-ı Hak öyle buyurur. Onu vermez isen şayet gasıp duruma, yani gasp edici konuma düşmüş olursun. En kötü hırsız da fakirin malını çalan hırsızdır derler. Ve zekatını vermeyen zengin esasen bir fakir hırsızıdır. Onun hakkını gasp eden birisidir. O bakımdan zekat nispetini herkes vermek durumundadır. Yani 1/40 ölçeğinde malının infakını herkes yapmak mecburiyetindedir. Ha, daha fazlasını yapmak teşvik edilmiş, büyük bir fazilet olarak gösterilmiştir. İnsan kendi zaruri ihtiyaçları, normal ihtiyaçlarının dışında bütün efendim malını infak edebilir mi? Edebilir. Bu onun için bir fazilet midir? Evet, bir fazilettir. Ancak kendi muhtaç duruma gelecekse, el ayağı düşecekse ve sonra da bunu kaldıramayacaksa o insan böyle bir infak yoluna elbette gitmemelidir. Hazret öyle diyor, şu çınarın yaprakları dökülürse Cenab-ı Hak ona yapraksız da yaşama gücü verir. Dağıtmaktan, cömertlikten ötürü elinde mal kalmamışsa Allah'ın inayeti seni hiç ayak altında çiğnetir mi? Çiğnetmez. Yüce Rabbimizin vaatleri var çünkü. Allah uğrunda ne infak ederseniz Allah onun yerine yenisini gönderir. Vaadi var Allah'ın. Hem de Yüce Rabbimizin öyle vaatleri var ki 1/10, bir güzelliğe 10 güzellikle karşılık vermek. Efendim, hatta Yüce Rabbimiz 700 misline kadar efendim insanın verdiklerinin de bir şekilde bereketlenebileceğine dikkat çeker ayetlerde. Şu ayeti kerime, estağfirullah, meselüllezine yunfikune envaluhum fi sebilillah kemethele habbetin enbetet seb'a senabil ayeti, ki manası şöyledir. Allah yolunda mallarını infak edenlerin misali şu tohumun misaline benzer ki o tohumdan 7 tane başak çıkar. Her başakta 100 tane vardır ve Allah dilediğine daha da artırır ya daha da katlar buyurur. Şimdi bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz esasen infak eden kimselerin bereketli bir tohuma dönüşeceğine dikkat çeker. Yani insani kalite artacak onda. Dikkat edilirse toplumda itibarlı şahsiyetler, efendim öncü kimseler, kanaat önderleri, sevilen kimseler, saygı gören kimseler hepsi hemen hemen cömert kimselerdir. Eli açık kimselerdir. Allah cömertin elinden tutuyor ve ona bereket veriyor. O kimseler hakikaten merkez şahsiyet haline dönüşüyorlar zaman içerisinde. Vermediği takdirde ise işte Hazreti Mevlana ekin ekenin diyor, ambarı boşalır ama bu işin iyiliği tarlada belli olur. Fakat buğday ekilmez, yerinde kullanılmaz da ambarda saklanırsa bitlere, küçük kurtlara, farelere benzeyen hadiseler onu tamamıyla mahveder. Yani hakikaten buğdayda olan bu husus insanın hemen hemen her tür birikiminde olur. Kullanmadığınız ömrünüz bile efendim malayani dediğimiz faydasız işlerle dolar, çöpe dönersiniz. Yani şöyle geriye dönüp baktığınızda ömür nefeslerinizin kirlenmiş nefesler olduğunu görürsünüz. Yani geriye doğru böyle bir çöplük gibi bir hayatınızın kaldığını müşahede edersiniz. Geriye doğru kalıcı bir eser bırakamamışsınızdır. Güzel bir adınız yoktur. Öldükten sonra size rahmet okuyacak kimse de kalmamıştır. Çünkü kimseye faydanız dokunmamıştır. Evladınıza bile faydanız dokunmamıştır. Yani böyle bir durumdan Allah'a sığınırız. Bunlar cimri tiplerdir. Allah'ın verdiğini paylaşmayan kimselerdir. Paylaşmayan kimselere Allah rahmet nazarıyla lütuflarda bulunmuyor efendim. Ama bir şekilde para kazanıyorsunuz. O paranız çok verimli meyveler vermiyor. Belki birikimleriniz var. Sağda solda arsalarınız oluşmuştur. Efendim ne bileyim şu kadar para biriktirmişsinizdir. Kendinizin nefesi kokuyordur tabiri caizse. Öbür aleme göçer gidersiniz de o deryanın içerisinde, o malların içerisinde onların bile ne bileyim zevkine, tadına eremeden öbür tarafa göçüp gitmişsinizdir. Bu da kayıptır. Hem de büyük kayıptır. Hüsrandır. Bir ömür belki yorulmuşsunuz. Ancak onları sadece biriktirmişsiniz. Sadece kendi nefsiniz adına mesela kullanmışsınız. Başkalarıyla paylaşmamışsınız hiç. O zaman o tam da Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği gibi bitlere, kurtlara, farelere benzeyen bir takım efendim olaylar, hadiseler yiyip bitirmiştir. Bu akıllılık değildir. Der ki yine Hazreti Mevlana, şu tuzlu, şu acı hayvani ruhu kılıç önüne götür de ona karşılık tatlı denize benzeyen ilahi ruhu al. Diyor ki şu nefsine biraz kıy diyor. Nefsi emmarine biraz kıy. O sürekli kötülük emreden, sürekli içten içe adeta kirlilik üreten şu nefsini temizle, arıt. Onun boynuna bir kılıç vur da onu öldür. Ölmeden evvel öl. Yepyeni bir nefisle diril. Yepyeni bir ruhla diril. O pırıl pırıl olan arınmış nefisle diril. Sen diyor bu hayvani nefsini öldürmeden o sultani ruha, sultani hakikate, o sultani efendim cana ulaşamazsın. O cana ulaşabilmen için mevcut zevklerinden biraz kopacaksın. Acı da olsa kopacaksın. Daha ulvi duygulara doğru yöneleceksin ki efendim Allah sana yeni bir can lütfesin. Canın içindeki o gerçek cana ulaşabilesin. O hakikatini parlatabilesin. O hakikatin ne kadar parlarsa, ne kadar güzelleşirse sen o kadar kıymet kazanırsın. Hem hak katında hem tüm mahlukat nazarında efendim. Allah'a emanet olunuz.